Ayrım 3. Suçlamalara karşı gerçekler. İlker Başbuğ, sayfa 43. Ergenekon davası içinde güçlü bir askeri kanadın yaratılmasına neden ihtiyaç duyuldu? 12 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla başlayan Ergenekon davasının 2009 yılına gelinceye kadar güçlü bir askeri kanadı yoktu. İddia edilen günlüklerle bir noktaya varılamamıştı. Darbe iddialarının ileri sürüldüğü bir dava için bu bir eksiklikti. Bu eksiklik giderilmeliydi. 12 Haziran 2009'da, yani tam 2 sene sonra medyaya yansıyan, iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı bu eksikliğin giderilmesi fırsatını yaratmıştı. Askeri mahalde asker kişi tarafından işlendiği iddia edilen bu suça askeri yargının müdahale etmesi gerekirken, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen el koydu. Suçlamanın iddia edilen Ergenekon örgütü ile somut ilişkisi var mıydı? Hayır. O zaman neden Ankara'daki adli yargı değil de İstanbul bu konuya müdahil olmuştu? O da ayrı bir soruydu. 12 Haziran 2009 tarihinde olaya Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın el koyması ve o günkü yasalar çerçevesinde olayın adli yargının ilgi ve yetki alanına giren bir konu olmaması nedeniyle 15 Haziran 2009'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geri adım attı. 24 Haziran 2009'da Genelkurmay Askeri Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. 7 Ağustos 2009'da da çok önemli ve ilginç bir durum yaşandı. İrtica ile Mücadele Eylem Planı isimli yazının kim tarafından üretildiği, üretenlerin amaçları, TSK'nın hedef alınıp alınmadığı, söz konusu belgenin Taraf Gazetesi muhabirine ulaştırılması ve gazetede yayınlanması olaylarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararı verilerek soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bu karar iki şeyi net olarak gösteriyordu. İddia edilen plan şüpheliydi ve araştırılması gerekiyordu. Bunların araştırılması da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmalıydı. Araştırılacak konu sivilleri de içereceği için 26 Haziran 2009 tarihinde yapılan yasa değişikliği nedeniyle bu konuda artık Genelkurmay Savcılığı yetkili değildi. Fotokopiye kağıt parçası denilmesine şiddetle karşı çıkanlar, 7 Ağustos 2009'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan bu karara acaba ne diyeceklerdi? Gelinen bu noktada iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı ile istenilen hedeflere ulaşılamamıştı. Genelkurmay karargahının suçlanabilmesi, ayrıca bu davanın Erzurum Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan dava ile birleştirilerek genişletilmesi hedeflenmişti. 26 Haziran 2009 günü yapılan basın toplantısında elde fotokopisi bulunan iddia niteliğindeki bu plana yönelik kağıt parçası nitelemesi yapılması da bazı çevrelerde çok büyük rahatsızlık yarattı. Bu rahatsızlığı 12 Haziran 2009 günü bu konuyu gazetesinde haber yapan kişi 15 Temmuz 2013 günü haberx.com sitesinde yer alan söyleşisinde şöyle ifade ediyordu. Kağıt parçası dediklerinde çok sıkıntı çektim. Bütün medya üzerime geliyor. Orijinal belgenin imha olmadığını öğrendim. Bana geleceğini beklerken Ahmet ağabeyin telefonuyla uyandım. Orijinal belgenin savcıya gittiğini söyledi. Bu ifade ayrıca medya, polis ve yargı üçgeni arasındaki ilişkileri göstermesi açısından da oldukça ilginçtir. Kendisine servis edilen bilgilerle haber yapan medyanın her şeyden anında haberi olabiliyordu. İddia edilen orijinal belgenin birinci ihbar mektubu ile savcılığa ulaştırıldığı bilinmektedir. Bu konu 23-26 Ekim 2009 tarihler arasında basında haber oldu. İhbar mektubunu kaleme alan vatansever subay, iddia edilen irtica ile mücadele eylem planının aslını dosyalandığı klasörden 12 Haziran 2009 tarihinde gizlice aldığını ve tanık olarak çağrılması durumunda gelmeye hazır olduğunu ifade etmekteydi. Gerçekten ortada vatansever ve onurlu bir subay varsa, onun yapması gereken ilk husus herhalde elde ettiği bu belgeyi Genelkurmay Savcılığına ya da haydi bilemediniz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletmesi olmalıydı. Bunun yapılmaması hem düşündürücü hem de yargı sürecinin sağlıklı yürütülmesini engellemek değil midir? Neden yaklaşık 4 ayın geçmesi beklenmiştir? Madem ortada böyle bir ihbar mektubu var, mektubu yazan kişi tanık olmayı kabul ediyor, neden tanıklığına başvurulmadı? Yoksa ortada bu mektubu kaleme alan bir subay yok mu? Elbette bu soruları bir gün birileri cevaplandıracaktır. İhbar mektubunun savcılığa ulaştığı Ekim ayının son günlerinde ne ilginç bir tesadüftür ki 27 Ekim 2009 günü Erzincan ili Çatal Armut köyü DSİ baraj göletinde suların çekilmesi üzerine ortaya çıkan bazı mühimmat ve malzeme Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bulundu. İddia edilen irtica ile mücadele eylem planı ile Erzincan davasının birleştirilerek olayın genişletilmesi şansı tekrar doğmuştu. Böylece 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk bu dava kapsamında tutuklanacaktı. Görev başındaki bir orgeneralin tutuklanmasıyla bir ilk gerçekleşecekti. Ancak Erzincan davasının Yargıtay tarafından görülmesine karar verilmesi bu şansı ortadan kaldırmıştı. O zaman başka bir fırsat bulunmalıydı. Bu fırsat da bu vatansever subayın gönderdiği ikinci mektupta elde edildi. İhbar mektubunun ekinde internet siteleri andıcı vardı. Bu internet andıcı Genelkurmay Başkanı'nı ve karargahını terörist ve terör örgütü karargahı yapacaktır. Yine bu internet andıcı ile Genelkurmay Başkanlığı darbe ortamını oluşturarak darbe suçunu işlemeye teşebbüs etmekle suçlanacaktı. Peki nedir bu internet andıcı? Andıç HRK nokta 3020-09/bilgi-destek-ddsş-nisan-2009 Konu internet siteleri. Kimden? Harekat Başkanlığından. Kime? Genelkurmay 2. Başkanına. hzl.tel.nu.1885 Birinci konu. İnternetin sağladığı iletişim imkanlarını kullanarak devleti ve kurumu yıpratmaya yönelik propagandayı etkisiz kılmak ve kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla kullanılması planlanan internet siteleri hakkında onay almaktır. 2. Öncesi A. Günümüzde özellikle gençlerin iletişim ve bilgi edinme maksadıyla TV'den sonra en yoğun olarak kullandığı iletişim aracı olan internet ortamı, bilgi toplama ve belirlenen hedef kitleleri bilgilendirme olmak üzere iki temel maksat için kullanılmaktadır. B. Yıkıcı, bölücü ve laiklik karşıtı yayınları ile dikkat çeken internet sitelerinin tespiti, incelenmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin icra edilmesi maksadıyla Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapan, listesi ek-A'da sunulan 400'den fazla internet sitesinin yayınları günlük olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. C. Günümüzde insanlar haber okumak, araştırma yapmak, görüşlerini ifade etmek, propaganda yapmak gibi nedenlerle interneti yaygın olarak kullanmaktadır. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tanıtım ve Türkiye'nin görüşlerini destekleyici yönde kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla yürütülen internet faaliyetleri devam etmektedir. 3. İnceleme A. Başta terör örgütleri olmak üzere yıkıcı ve bölücü faaliyetleriyle dikkat çeken kişi ve organizasyonların internet ortamının sağladığı imkanları, iletişim, eğitim, bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma maksadıyla etkin bir şekilde kullandıkları bilinmektedir. Ek B'de sunulan 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun interneti ve siber ortamı kullanarak ülkelerin ve insanların huzur ve güvenini bozmak, bu ortamları savaş haline dönüştürmek isteyen terör örgütlerine karşı kısmen de olsa bir caydırıcılık sağlayabileceği ve internet ortamında da hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasına hizmet edebileceği değerlendirilmektedir. B. Bütün dünyada internet ortamının sağladığı iletişim imkanlarının tanıtım ve propaganda faaliyetlerinde yoğun ve etkin olarak kullanıldığı dikkate alındığında, tanıtım ve bilgilendirme maksatlı hazırlanan internet sitelerinin geliştirilmesi, daha geniş hedef kitlelerine ulaşması, internet sitelerinin güvenliğinin sağlanması, internet yayınlarında yeni bir yapılanmaya gidilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. C. Tanıtım ve bilgilendirme maksatlı olarak yayın yapacak olan internet sitelerinin terör örgütleri, laiklik karşıtı eylemler, kurumu tanıtma, iç ve dış kamuoyunu bilgilendirme konularını içerecek şekilde 4 temel konu üzerinde 4 ayrı internet sitesi ile aynı sitelere yönlendirilecek olan 8 farklı alan adının alınmasının faydalı olabileceği kıymetlendirilmektedir. Ç. Belirlenen hedef kitlelerinin bilgilendirilmesi maksadıyla yayın yapması planlanan sitelerin bu kapsamda daha önceki uygulamalardan elde edilen tecrübeler dikkate alınarak ve www.tsk.mil.tr internet sitesinin işletilmesinde uygulanan güvenlik prensipleri ve tedbirleri esas alınarak işletilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda internet sitelerinin alan adları, kayıt ve abone işlemleri ile işletilmesine yönelik idari faaliyetlerde gerekli bilgi ve internet güvenliği tedbirlerinin alınması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. D. Ek B'de sunulan 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda belirtildiği gibi, internet sitelerinin alan adlarının alımı yapılırken gerçek kişi veya gerçek tüzel kişi kayıt bilgilerinin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu internet sitelerinin alımı esnasında girilecek olan kayıt bilgilerinin gerçek kişiler üzerinden yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. E. Kurumun resmi internet sitesinde oluşturulacak olan alt bölümlerde bahse konu internet yayınlarının yapılması konusu ikinci bir seçenek olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu uygulamanın seçilen hedef kitleleri bilgilendirecek şekilde uzmanlık konularını kapsayan 4 ayrı ihtisas internet sitesinde yayın yapılmasına göre daha az etkin olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 4. Sonuç ve teklifler. A. İnternetin sağladığı iletişim imkanlarını kullanarak Türkiye ve kurumu yıpratmaya yönelik propagandayı etkisiz kılmak ve kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda belirtilen maddeler esas alınarak internet sitelerinin faaliyete geçirilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. B. Konu ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak internet site yayınlarının internet sitelerinin alan adları alınırken girilecek olan kayıt bilgilerine o siteyi yönetecek olan ilgili şube müdürünün gerçek kimlik bilgilerinin adı, soyadı, kredi kartı numarası ve e-posta adresi yazılması sağlanacaktır. C. Kurumun tanıtımı, belirlenen hedef kitlelerin bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması kapsamında bahse konu internet sitelerinin gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak hizmetine sunulmasını tensip ve emirlerine arz ederim. İşte meşhur ancak çok kimsenin merak edip de okuma ihtiyacını duymadığı internet andıcı budur. Bu belgenin hiçbir suç unsurunu içermediğini anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur. Aslında internet andıcı iddianamesini hazırlayan savcı da bu belgede bir suç unsuru bulamamıştır. İddianamenin 67. sayfasında şu değerlendirme vardır. Planlama ve kurum içi onay aşamalarına uygun olarak bir andıç hazırlanması ve bunun şeklen hukuka uygun olması amacının da hukuka uygun olduğunu göstermez. Andıçta suç unsuru yok ama amacı tehlikeli. Bu andıç ile açılması düşünülen 4 site açılsaydı bu sitelerde suç işlenecekti. Amaçlanan hususlardan birincisi buydu. İkinci amaç ise 1999 yılından itibaren açılan, işletilen ve suç işlenilen sitelerin bu andıç ile suçlardan arındırılması hedeflenmiş olmasıydı. Nasıl bir hukuki mantık ki iddia edilen bir suç idari bir işlemle ortadan kaldırılabiliyor? İhbar mektubuna ek yapılmış bu internet andıcını okuyup, inceleyip içinde bir suç unsurunun bulunmadığını görünce de adli bir işlem yapmayı hiç düşünmedim. Soruşturma açılması yönünde de bana bir teklif olmadı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından işletilen internet sitelerinin geçmiş hikayesine gelince, internet sitelerinin açılmasına 1999 yılında başlanmıştır. 30 Ağustos 2008 tarihinde önceki tarihlerde açılmış olan 42 adet site vardı. Savcılara göre bu siteler içinde en sorunlu olanı ise irtica.org sitesiydi ve Nisan 2006'da bu siteye dönüştürülmüştü. Bu siteler ilk defa 4 Eylül 2005 günü Hürriyet gazetesinde bir habere konu oldu. Ne kimse şikayet açı oldu ne de üzerinde duruldu. İnternet sitelerinin açılması için izin alınmasına gerek yoktu. Genelkurmay Başkanlığı'nın yetki ve sorumlulukları içinde kalınarak çalıştırıldıkları süre içinde de bir sorun olamaz. İnternet andıcı anamesinde muğlak şekilde AKP'nin kapatma davasında delil olarak irtica.org sitesinden birçok haberin alındığı ileri sürülmüştür. Oysa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sorusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davasında sadece irtica.org sitesinden Apron'da Namaz Şovu isimli haberin indirilerek kapatma davası dosyasına konulduğunu bildirmiştir. Haberin tarihinin 2 Ekim 2007 oluşu dikkate değerdir. 4 Şubat 2009'da söz konusu internet sitelerinin sadece isimleri bir gazetede yer aldı. Bu haberin çıkması üzerine konu karargah tarafından incelendi. Bu sitelerin 5651 sayılı internet sitelerine ilişkin yasaya şekil açısından uygun olmadıkları görülünce söz konusu siteler Şubat 2009'da kapatılmıştır. 30 Ağustos 2008 ile kapatıldıkları tarih olan Şubat 2009'a kadar da bu sitelerden yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün tutanaklarına göre herhangi bir güncelleme işlemi yapılmamıştır. İnternet andıcı ile 4 adet yeni site açılması düşünülmüştür. Bu andıcın eski 42 adet siteyle hiçbir ilişkisi yoktur. Esasen andıcın hazırlandığı Nisan 2009'da o siteler kapatılmıştı. Açılacak siteler terör örgütleri, laiklik karşıtı hareketler, kurumu tanıma ve iç kamuoyu bilgilendirme alanlarında olacaktı. İddia edilen irtica ile mücadele eylem planının 12 Haziran 2009 günü basında yer alması üzerine açılması düşünülen bu sitelere ilişkin çalışmalara 19 Haziran 2009'da bu siteler faaliyete geçirilmeden son verildi. Görüldüğü gibi 4 Şubat 2009'dan 30 Ağustos 2010'a kadar geçen süreçte Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi web sitesi hariç işletmekte olduğu başka bir internet sitesi yoktur. Şimdi bu durumda darbe ortamını oluşturmak amacıyla olmayan internet siteleri üzerinden kara propaganda yapmakla bizler nasıl suçlanabiliriz? Bu suçlamayı yapanların hiç mi vicdanları sızlamamaktadır? Bu suçlamalar akla, mantığa ve vicdana sığmamaktadır. 1999'dan itibaren Genelkurmay Başkanlığı tarafından işletilen 42 adet site vardı. Özellikle bazı sitelerde suç unsuru teşkil edecek bazı haberlerin yer aldığı da iddianamede ileri sürülmektedir. Nedense o dönemlerin sorumlularından da bugüne kadar hiçbir ses çıkmamıştır. Netice olarak düşünülebilir ki esas itibariyle işte bu internet andıcına dayanarak insanların suçlanması Dreyfus davasından bile daha ağır, yüz kızartıcı bir durumdur. Elbette bu konuyu anlayanlar oldu. Ne var ki anlamamakta ısrar edenlerle anlamazlıktan gelenler de oldu. Hakkını vermek lazım. Bu konudaki en doğru ve aydınlatıcı yazıyı da N. Bengisu Karaca Habertürk'teki köşesinde 7 Ağustos 2013 günü yazdı. Yazının başlığı şöyleydi. İlker Başbuğ müebbeti gerektirecek ne yaptı? İşte metinden bir bölüm. Malum internet andıcı meselesi ki burada yapılan savunma realiteye uyumlu. Başbuğ kara propaganda yapan siteleri kapattırmıştı. İki sayfadan ibaret olan internet andıcında ise birkaç tane legal site açılması çalışması vardı. Ancak bu çalışma hayata geçirilmedi ve çalışma da 19 Haziran 2009'da yine İlker Başbuğ döneminde sona erdirildi. Başbuğ'un suçu en zor dönemde Genelkurmay Başkanlığı yapması mı? Altındaki askerler patır patır tutuklanırken tipik asker refleksiyle korumacı bir tutuma girmesi mi? Saldıray Berk'e kefil olması mı? Başbuğ evet, çok zor dönemde bu görevi ifa etti, dönemi hatırlayın. Yaptığı açıklamalardan Başbuğ'un askeri vesayetin tasfiyesine teorik olarak karşı olmadığı rahatlıkla çıkarılabiliyordu. İtirazı teorinin pratiğe geçerken neden olduğu hukuk ve nezaket kaybına, TSK'nın itibarsızlaştırılmasınaydı. Burada tuhaflık şu, seçilmiş hükümetlerin altını oyma, millet iradesini, tecessüm ettiği iradeyi illegal yollardan çalışamaz hale getirme suçunun yargılandığı bir dava var. Bir eski genelkurmay başkanı bu suçu işlediği iddiasıyla yargılanıyor. Ama seçilmişlerin başı olan başbakan böyle bir saldırı ya da engellemeyle karşılaştığı kanısındaymış gibi görünmüyor. Ama şimdi bu yargı kararı alenen başbakana şunu demiş oluyor. Hayır, sen mağdursun. Farkında olmaman da senin problemin. Karaca'nın yazısı düşündüklerini ve bildiklerini açık şekilde yazmaktan, söylemekten çekinen, başta medya mensupları olmak üzere gölgesinden bile korkan herkese ithaf edilir.
3. ayrımın sonu. Sayfa 52.